Ayrım 30, sayfa 160. Din ve toplumsal eylem. Kapitalizm ve protestan etiği. Weber'in ilk önemli sosyolojik incelemesi protestan etiği ve kapitalizmin ruhuydu. Parantez, ilk defa makale biçiminde 1904-1905'te yayınlanmıştı. Ve eşsiz bir toplumsal formasyonun modern Avrupa kapitalizminin sosyolojik analizi problemine eğiliyor ve onun tarihsel gelişmesini ideal tip yöntemine bağlı kalarak açıklamaya çalışıyordu. Weber 1904'te yazılarında toplum kavramından ziyade kültür kavramına yer vermeye devam etmesine rağmen tarihsel incelemelerden adım adım uzaklaşıp sosyolojiye yönelmişti. Weber'in tarihsel fenomeninin biricikliğini onun özgül kültürel değerler temelindeki yorumuyla bağlayan kültürel anlam kavramında Ricard'ın etkisi açıkça görülmektedir. İdeal tipler anlam olarak belirlenmiş olan gerçekliğin o tikel kesitinin kültürel anlamını ortaya sermekte ve ayrıca kültürel değerlerle ilgili sorunları irdelemeye uygun yol gösterici araçlar işlevi görmektedir. Weber özel olarak kültürel anlamın sadece bu temelde değerlendirebileceğini belirtip toplumsal fenomenlerin tarihsel boyutunu vurguluyordu. Protestan teolojisi ile kapitalizmin ilişkisinin incelenmesi hem tarihsel sosyoloji kapsamında bir çalışma hem de sistematik sosyolojide tipik kuruluşların karmaşık ampirik malzemeye uygulanmasıyla ortaya konan metodolojik bir uygulamadır. Weber'in düşüncesine göre kapitalizm bir defalık bir tarihsel fenomenin çileci protestanlığın ürünüydü ve onun kültürel anlamı bu ideal kökenlere bağlıydı. Sonuçta bazı bireylerin fiilen özel olarak çalışmaya ve rasyonel toplumsal eyleme yönlendiren motivasyona bağlı bir yapı ortaya çıkıyordu. Yeni yüzyılın gelişimine kadar dinsel bağlılık ile meslekler arasında bağ kuran ayrıntılı istatistiki analizler olmamasına rağmen dinin ekonomik faaliyetle ilişkisi Weber'den önceki pek çok araştırmacı tarafından geniş biçimde tartışılmıştı. Söz gelimi Katoliklik ile başarılı iş yerleri arasında olumsuz bir korelasyon kurulmuştu. Weber özel olarak da dinsel fikirler gibi ideal öğelerin ekonomik yapıya mekanik biçimde bağlı olmadıklarını, bilakis bireylerin sıradan gündelik faaliyetlerini hangi usullerle yerine getireceklerini aktif biçimde şekillendirdiğini göstermekle ilgiliydi. Her ne kadar daha sonraki eleştirilerde genellikle kesin bir açıklama olduğu ileri sürülmüşse de Weber'in incelemesi ilk başta ilksel bir analiz şeklinde düşünülmüştü. Weber, makalelerin yayınlanmasından sonraki yıllarda Alman eleştiricilerin pek çoğuna yanıt vermiş ve özel olarak da dünya dinleriyle ilgili muazzam büyüklükte bir karşılaştırmalı incelemeye girişmişti. 1920'de Protestan etiği incelemesine yeni bir sunuş bölümü yazdı. Ölümünden kısa bir süre sonra da genel ekonomi tarihiyle ilgili yeni ve önemli malzemeler yayınlanacaktı. Weber bu yazılarında kendi çalışmasının toplumsal değişimde ekonomik güçlerin önceliği bulunduğunu ileri süren Marksist argümanı tersine çevirip toplumsal gelişmenin nedensel faktörü olarak dinsel fikirleri koymakla yetindiği doğrultusundaki yaygın kabul gören görüşü reddediyordu. 1920 yılında yazdığı sunuş bölümünde kendi analizinin nedensel zincirin sadece bir yanını ele aldığını vurgulamaktaydı. Oysa ilk makalelerinde Marksizmin tek yanlı materyalist yaklaşımının yerine tarihe ve kültüre ilişkin aynı derecede tek yanlı bir tinselci nedensel yorum koymadığına işaret etmişti. Parantez Weber 1930 sayfa 183. Weber'in dünya dinleri üzerine yaptığı karşılaştırmalı incelemelerdeki amacı ekonomik gelişmenin yönünü etkileyen çeşitli faktörleri analiz etmek ve dinsel fikirlerin bir sistem olarak kapitalizmin oluşumuna yansıyan genel kültürel içermelerini oldukça ayrıntılı olarak irdelemekti. Şayet Marksizm toplumsal değişimi tek faktöre bağlayan bir teori olarak tanımlanmışsa, Weber'in incelemesi de onun zıttı ve çürütülmesi sayılabilirdi. Weber'in Protestanlıkla ilgili önsel analizinde ve daha sonra Çin, Hint, Filistin dinleri üzerine incelemelerinde ortaya attığı sorun, kapitalizmin niçin sadece Batı Avrupa'da gelişen, oldukça rasyonelleşmiş bir sistem şeklinde tanımlandığıydı. Kapitalizmin maddi altyapısı, parantez, piyasalar, iş bölümü, para ekonomisi, ticaret yolları, Hindistan, Filistin ve Çin'de de vardı. Fakat kapitalizmin böylesi koşullarda tam olarak ortaya çıkması yalnızca Batı Avrupa'da söz konusu olmuştu. Weber örneğin Hindistan'daki geometri, doğa bilimleri, tıp, politik ve tarihsel düşüncenin hepsi de oldukça gelişkin olmakla birlikte sistematik kavramlar ve metodolojiden yoksun olduğuna dikkat çekiyordu. Çin'de bilim dağınık kalmıştı. Rasyonel, sistematik ve uzmanlaşmış bir bilimsel uğraş yoktu. Özgür maddi koşulların varlığı kapitalist gelişmeye bir temel oluşturmaya yetmediği gibi, özel olarak fırsatların değişim adına kullanılması sonucunda kar elde etme beklentisine, yani formal olarak barış içinde kar etme olanağına dayanan kapitalist ekonomik davranışlar açısından da yetersizdi. Weber'in işaret ettiği en önemli noktalardan birisi, kapitalizm gevşek biçimde bir para kazanma tarzı olarak açıklanırsa, o zaman bunun bütün uygar toplumların, Çin, Hindistan ve Akdeniz'deki antik toplumlarında özelliği olacağıydı. Elde etme dürtüsü, kazanç sağlama, para peşinde koşturma, mümkün olan en fazla miktarda para kazanma dürtüsünün kendi başına kapitalizmle hiçbir ilgisi yoktur. Bu dürtü, garsonlar, hekimler, antrenörler, sanatçılar, fahişeler, kumarbazlar ve dilenciler arasında da vardır ve olmuştur. Sahip oldukları nesnel olanaklar nasıl olursa olsun her dönemde, her koşulda ve her türde insanlar arasında yaygın bir dürtüdür. Sınırsız kazanç açlığı, kapitalizmle zerre kadar, onun ruhuyla ise hiç özdeş değildir. Parantez Weber 1930 sayfa 17. Weber kapitalizm derken formal açıdan özgür emeğin rasyonel biçimde örgütlenmesi, iş yerinin evden ayrılması, rasyonel muhasebe yöntemleri ile rasyonel hukuk ve yönetim sistemlerinin gelişmesiyle karakterize edilen bir sistemi kastediyordu. Ayrıca kendi kapitalizm anlayışını Simmel ve Sombart gibi çağdaşı olan sosyologlardan ayırma konusunda dikkatliydi. Simmel, Para Felsefesi adlı çalışmasında kapitalizmi para ekonomisi kavramına sığdırmaya çalışırken, Sombart da Modern Kapitalizm başlıklı yapıtında kapitalizmi ekonomik serüvencilerle (parantez) cesur adımlar atıp aşırı riske girerek karlarını azamiye çıkartmanın yollarını arayan girişimciler ve bilhassa lüks mallardaki yüksek tüketimle özdeşleştiriyordu. Ne tüketim ne de para ekonomisi Batı'ya özgüydü. Fakat kendi ilkelerini kabul edenlerden, Katoliklikte olduğu gibi günah çıkarmak amacıyla değil, selamete ulaşma vaadi doğrultusunda çalışmalarını ve yatırım yapmalarını talep ederek tüketimden ve lüksten vazgeçen bir dünya görüşü kesinlikle Batı Avrupa'ya özgüdür. Demek ki Batı kapitalizminin eşsiz ekonomik yapısı, 16. ve 17. yüzyıllarda gelişmiş olan eşsiz Protestan teolojisiyle, bilhassa Kalvinizmle uyum içindedir. Weber buna 18. yüzyılda kapitalizmin fiilen kendi dinsel temellerinden bağımsızlaşmış olduğu düşüncesini de ekleyecektir. Öyleyse Weber'e göre kapitalist toplumsal formasyonun sosyolojik açıklaması, salt ekonomik faktörlerin önemini kabul etmenin yanı sıra toplumsal davranış ve eylem biçimleriyle birlikte ona özgü olan rasyonalizm biçimlerini de saptamaktadır. Marksizm ile Weber'in sosyolojisi arasındaki temel sorun, nihai olarak Weber'in Marksist tarih felsefesini kapitalizmin gelişmesinin kendiliğinden maddi güçler tarafından belirlenen ve öznel öğeyi, insan eylemini fiilen devre dışı bırakan nesnel, ekonomik yasaların işleyişiyle gerçekleştiği görüşünü reddetmesinde odaklanmaktadır. Bu Marksizm yorumu, anlamı tarihsizcilikte özümlemektedir. İnsan eylemlerinin yalnızca gelişmekte olan bütün ve tarihsel sürecin nihai sonu, çelişkilerin komünist toplumda uzlaştırılması temelinde bir anlamı vardır. Weber'in görüşünce Marksizm bir motivasyon anlayışından yoksundu. Değişim, insan eyleminin tam bir pasiflik düzeyine indirildiği, dışsal, kişisel olmayan güçlerin etkisiyle gerçekleşecekti. Oysa değişim daima insan faillerin eylemleriyle değişimdir. İnsan özneler belirli usullerle hareket edecek, egemen fikirler sistemini kabul ya da red edecek, lüks ve dolayımsız tüketimi reddedecek, dünyevi nazlarını erteleyip katı bir çilecilik uğruna yaşamın her türlü kendiliğinden zevkinden uzak duracak şekilde motive edilmişlerdir. Nitekim kapitalizmin ruhunu, parantez Hindistan'da ya da Çin'de görülmeyen Protestan ideolojisine bağlı olan bir ruh, oluşturan şey eylemdeki motivasyon yapısıdır. Ruh terimi tarihin ve toplumun dışındaki bir öz nosyonunu sosyolojik bir kategoriden ziyade metafizik bir kavramı akla getirmektedir. Weber'in formülasyonunda bir belirsizlik görülmesine rağmen onun argümanının ağırlığı ruhun gündelik biçimleriyle insan eyleminin yapısını kuran bir dünya görüşünün aktif öğesi olduğunu düşündürmektedir. Weber, 1905'teki denemesinde ruhu tarihsel gerçekliğe bağlı olan kültürel anlamlarına bakarak kavramsal bir bütün halinde birleştirdiğimiz öğelerin bileşimi olarak tanımlar. Öyleyse kapitalizmin ruhu metodolojik bir kavram, tarihsel gerçeklikten alınmış olan tek tek parçaları bir araya getirip kavramsal bir formülasyon, bizi ilgilendiren en iyi bakış açısını oluşturan bir soyutlamadır ve bu haliyle yaşama karşı rasyonelleştirici bir tutumla borçların ve kredilerin geri ödenmesinde titizlik, çalışkanlık, ölçülülük, zaman para demek olduğu için aylaklık yapmama, tüketimde tutumlu olma ve benzeri gibi davranış kalıplarında ifade edilmiştir. Kapitalizmin ruhu toplumsal bir etiktir. Çileci protestanlıkla ve onunla bağlı olan püritenler ve kalvinistler gibi dinsel mezheplerle yakından ilişkilendirilen bir tutumlar ve davranışlar yapısıdır. Parantez Weber 1930 sayfa 47-53. Püritenizm, Pietizm, Metodizm ve Baptizm gibi mezhepler kapitalist ruhun örnekleri olduğu halde Weber özellikle Kalvinizmin önemi üzerinde duruyordu. Weber'in görüşünce Kalvinizm, dünyevi ödev ya da meslek nosyonu etrafında kurulmuş olan içsel bir dünyevi çilecilik biçimiydi. Yine de dünyevi ödevlerin yerine getirilmesinin her koşulda Tanrı'nın kabul edebileceği bir yaşam sürmenin tek yolu olduğunu, Tanrı'nın isteğinin sadece bu olduğunu, dolayısıyla her meşru mesleğin Tanrı'nın gözünde kesinlikle aynı değeri taşıdığını ilk vurgulayan kişi Luther'di. Ne var ki Luther'in kapitalizme karşı tutumu, Tanrı'nın isteğine mutlak itaati, şeylerin kesinlikle oldukları gibi kabul edilmesiyle özdeşleştirdiği için genel açıdan gelenekseldi. Birey Tanrı'nın belirlediği konumda ve meslekte kalmaya özendiriliyor ve dünyevi faaliyetleri yaşamdaki yerleşik konumunun dayattığı sınırlarla kısıtlanıyordu. Dolayısıyla Luthercilik dünyevi faaliyet ile dinsel ilkeler arasında asla yeni bir bağ kuramamıştı. Parantez Weber 1930 sayfa 81-85. Bütün protestan mezhepleri içinde meslek nosyonunu kapitalist gelişmeye uygun olan değerlerle birleştirmeyi Calvinistler başarmıştı. Calvinizm, inananların dünyaya pozitif açıdan bakmalarından ziyade yüzeysel bir kaderci yaklaşımı öngören yazgı anlayışını savunmaktaydı. Weber'in argümanı kesinlikle bu yöndeydi. Çünkü Calvinistler seçimlerini dinsel inançların toplumsal değişimde pasif bir öğe değil, dinamik bir etken işlevi gördüğü hayır işleriyle kanıtlamak zorundaydılar. Calvinist, kendi selametini ya da daha doğru bir ifade kullanırsak buna olan inancını yaratır. Yoğun çalışma ve bir meslekle ahlaki biçimde meşgul olma, selametin tartışmasız kanıtlarını oluşturmasa bile lanetlenme korkusunu yatıştırmaya hizmet edecekti. Calvinistler fiilen bir işarete, seçilmiş üyeler olmalarının bilinmesini sağlayan ölçütlere gerek duyuyorlardı. Buradaki sorun, Katoliklikte olduğu gibi hayır işleri yapma değil, maddi hazlar ve zamanın yapıcı biçimde kullanılması konularındaki sistematik otokontroldü.